Evet Mustafa Bey, Kerkük'teki gelişmelerin Türkiye'deki etkisi, Türkiye'deki yansımaları neler?
Bugün gelinen durum, Merkez Irak Hükümeti kendi düzenli ordu gücüyle değil ama İran'ın etkisiyle yine Irak ve Şiiler tarafından bir milis gücü olarak oluşturulan Haçlı Şabi birlikleriyle, ki aralarında çok sayıda Şii Türkmen var, onlarla Kerkük'te güvenliği sağlamış görünüyor. Kuzey Irak yönetiminin aslında ikinci parçası olan, ikinci güçlü partisi olan Celal Talabani'nin partisi, onların yönetimindeydi Kerkük. Onlar çekildi. Peşmerde Haçlı Şabi güçleriyle aslında savaşmadı. Bazen yönetimine bağlı küçük bir grup da biraz niyetlendiyse de sonradan vazgeçti. Ve Kerkük'ü aslında Haçlı Şabi'ye bıraktılar. Türkiye bu durumdan memnun. Ancak orada güvenliği sadece Haçlı Şabi'nin sağlayacak olmasından dolayı da kaygılı. Çünkü Haçlı Şabi daha önce bir milis gücü olarak Sünni yerleşim yerlerinde pek iyi sonuçlar getirmedi. Son derece tartışılan, katliamlara, işkencelere varan iddialarla muhatap oldu. Bu bakımdan bir milis gücü olarak hala hatırlanıyor. Her ne kadar Irak düzenli ordusu onu bir ordunun bir parçası olarak kabul etmiş ve Kerkük'e bu sıfatla göndermiş olsa da bu yapısından Türkiye memnun değil ve endişeli. Şimdi beklenen bölgede bir çatışmasızlık döneminin başlaması, yani ne Talabani Barzani güçleri arasında bir Kürt iç çatışmasının olması ne de Türkmenlere yönelik bir hareketin olması, bir bu anlamda bir güvenli dönem bekleniyor. Türkiye'nin bir endişesi de bölgede PKK'nın hareketlenmiş olması. Onlar da biraz daha Barzani'nin gözükmesiyle Kerkük'e doğru hareket etmişti. Ancak Peşmerge'nin çekilmesi ve şehri bırakmasıyla birlikte onların da şehre girme hayalleri biraz suya düştü. Bu bakımdan Peşmerge'ye, Barzani'ye, Talabani'ye çok fazla, Talabani Partisi'ne, KYB'ye çok fazla tepkili PKK yanlısı gruplar. Dolayısıyla gelinen durum Türkiye'nin hassasiyetlerinin şimdilik gözetildiğini gösteriyor.
Mustafa Bey, buradan vize krizine geçecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri ile dün akşam Amerikalı bir heyet geldi Türkiye'ye.
Evet, heyet sabah itibariyle önce Dışişleri Bakanlığı'yla sonra Adalet ve İçişleri Bakanlığı'yla görüşmelerde bulunacak. Yine müsteşarlar düzeyinde bir görüşme zinciri olacak. Ve bu görüşmelerde aslında öncelikle diplomatik olarak ele alınacak. Ondan sonra işin hukuki ve kriminal boyutu konuşulacak diğer bakanlıklarla. Ağırlıklı boyutunun diplomatik olacağını görüyoruz. Çünkü vize krizi, karşılıklı olarak her iki ülkenin vatandaşlarına yönelik yeni vize vermeme kararı diplomatik bir karar ve bunun dayandığı esasen Ankara'dan bakıldığında net bir biçimde bunun dayandığı bir hukuki gerekçe yok. Çünkü Ankara şunu net olarak söylüyor. Buradaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir diplomatik dokunulmazlığı yok. Amerika'nın bu kişi üzerinde herhangi bir hukuki yetkisi yok. Sadece çalıştığı iş yeri anlamında Amerika Birleşik Devletleri'yle bir bağlantısı var. Bunun bir suça karıştığı tespit edildiğinde Türk makamları görevini yapar ve adli makamlardan ailesine, avukatlarına verilen bilgiler Amerikan Birleşik Devletleri'nin buradaki temsilciler tarafından, eğer avukatlar ya da aile tarafından paylaşılırsa bu bilgileri olur. Onun dışında hukuki olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kişinin tutuklanması için yeterli gerekçe vardır diye ikna etmek, onların maddi delilleri onlarla paylaşmak gibi Türkiye'nin yükümlülüğü yok. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki Ankara'daki Büyükelçisi John Bass'in bize bilgi verilmedi ya da ikna edici deliller önümüze konulmadı ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka gerçeği yansıtmayan ifadesi de tutuklanan FETÖ şüphelisi hakkında medya üzerinden bir yargılama yapılması, yani bilgilerin medya üzerinden yazılmasının manalı olduğu ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir tavrı ifade ettiği yönündeki açıklaması. Büyükelçi doğru bilgilendirme yapmadı çünkü hem avukatları nezaretinde alınan ifadeler var, sorulan sorular var, herkese kişiye sorulan sorular aslında suçlamaları da içeriyor. Dolayısıyla avukatları suçlamalar hakkında bilgi sahibi. Ve Büyükelçilik avukatlardan bu bilgiyi tekrarla alabilirdi eğer avukatları verseydi. Avukatlarıyla görüştürme bilgisi de bilgi bağlamında Bir ikincisi, eğer Büyükelçilik bilgi almak isteseydi bunu Dışişleri kanalıyla Adalet Bakanlığı'na iletebilir ve istisnai bir görüşme yahut bilgi alma hakkına sahip olabilirdi. Böyle bir yol var ama bu yol denenmedi. Tüm yollar denenmedikten sonra ve avukatların nezaretinde 3 kez ayrı ayrı alınan 3 ifadesinde de yanında avukatı olduğu halde avukatına bilgi verilmediği ya da suçlamanın ne olduğunun bilinmediği konusunda açık bir bilgilendirmesi doğru bir bilgilendirme olmadı. Bunlar Ankara'da kendilerine anlatılacak. Belki yine Büyükelçinin ifade ettiği bizde olsaydı, yani Amerika'da olsaydı biz önce Türk makamlarıyla ilişkiye geçer. Sizin temsilciliğinizde böyle bir Amerikan vatandaşı var ve bunun suç işlemi şüphesi var. Dolayısıyla hakkında şu işlemleri yapıyoruz diye önceden bilgilendirme ve işbirliği yapardık ifadesini kullanmıştı. Ama Amerika'da Türklerin yargılanmakta olduğu, şu anda 4 zannediyorum Türk'ün tutuklu olduğu bir dava var. Zerlat davası olarak bilinen ama daha sonra en önemli ikinci isim olarak Halk Bankası denen bir yardımcısının da davaya eklendiği. Daha önceki eski Kurum Bakanı Zafer Çağlayan'ın da tutuklanma talebinin bulunduğu bir dosya. Bu dosyayla ilgili ne tutuklamalardan önce ne de tutuklamadan sonra Türkiye'yle bir işbirliği yapılmadı, bir bilgi verilmedi. Ve bu kişiler hakkındaki bütün suçlamalara ilişkin bütün haberler ve yorumlar da diplomanın olduğu günden itibaren Amerika medyasında çok ayrıntılı bir biçimde yayınlandı. Dolayısıyla Büyükelçinin bizde olsaydı farklı olurdu ifadesi de gerçeği yansıtmıyor. Tam tersi Türkiye'de olduğunu iddia ettikleri süreçlerin tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nde son 2 yılda yaşandı. Ve Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen yaşandı. O bakımdan bütün bunlar masaya gelecek ve nihayetinde Amerika'nın bir beklentisi vardı. O da suçlamalar ve bu kişinin işlediği iddia edilen, ilişkide bulunduğu iddia edilen FETÖ şüphelileriyle ilgili bilgilere sahip olmak. Bunlara sahip olacaklar. Zaten son kriz çıktıktan sonra yapılan görüşmelerde de bu bilgilere sahip olmuş olduklarını tahmin ediyoruz. Çünkü avukatlarının da ailesini ziyaret edici bayış olmuştu şüpheliyle ilgili. Yine bunlar biraz daha belki ayrıntılı olarak görülür ama işin hukuki boyutunun yani dosyanın gizliliğini ihmal edecek boyuta varacağını ben tahmin etmiyorum. Ama asıl mesele benim kanaatim bu bir hukuki ya da bir diplomatik somut sebebe dayanmıyor. Bu siyasi bir tavır. Türkiye'de bu siyasi tavrın aslında çok karşılıklı olduğunu ifade ediyor. Bu karşılıklı olduğunu ifade ettiğinde de Amerikan tarafından bir rehin almalıyı ya da bir pazarlık enstrümanı olarak değerlendiriyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bunu pazarlık olarak değerlendirenin önce Amerika'da yaptığı yargılamaların da bir rehin alma, bir pazarlığa zorlama enstrümanı olarak kullanılmadığının da Ankara'da değerlendirildiğini unutmamaları gerekiyor. Bu minimal üzere bir görüşme olacak. Ben eğer mesele sadece temsilcilikte çalışan yerel görevli meselesi ise ki bu kapsamda tutulmaya özen gösteriliyor. Yani Büyükelçilik kararı olarak tutulmaya özen gösteriliyor. Çözüm için bu görüşmelerde bir sonuç alınır ve en azından bir yola girer. Bir mektube ciddi bir beklenti oluşur. Ama yok bu gerçekten bir Türkiye'yi sıkıştırma ya da Amerika'daki davaların etkilenmemesini sağlamak gibi bir amaç biliyorsa buradan diğer sebepler hem o zaman bu kriz biraz daha belki etkisini kaybeder ama bir süre daha devam eder.
Mustafa Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.